Ayrım 56.
Öyle bir tepki göstermedi Sahir. Dönüp karısına baktı. Sen de bilmiyorsun Nedret'ciğim dedi yumuşacık bir sesle. Ben de her gün düşündükçe yeniden öğreniyorum bunları. Kaygılanma, yorulduğum filan yok. Bunlar açıklığa kavuştukça daha çok duruluyorum. Daha çok dinleniyorum inan bana. Güzel bir gün bugün. Doğruları konuşalım, daha güzel olsun istiyorum. Durup sevgi dolu bir gülümseme gönderdi karısına. Doktorlara inanma, artık bana inan dedi. Utangaç bir gülümseme yayıldı Nedret'in pembeleşen yüzünde. Ben hangi gün sana inanmadım ki Sahirciğim dedi. Nasıl istersen. Sahir'in almasına kalmadan Turgut'un arkasında kaldığı için göremediği köşke doğru bakıp doğruldular Nedret'le. Büyük babamız geliyor dedi Sahir. Dönüp baktı Turgut. Ak saçlı, dinç görünümlü, yakasız gri mintanının boğazına kadar tüm düğmeleri ilikli, inceden biri, havuzun kıyısından geçmiş kendilerine doğru geliyordu. Adını hep duyduğu büyük baba Rasim Efendi buydu demek. Biraz da şaşırarak baktı. Nedret abla ne kadar da benziyordu bu tüm çizgileriyle soylu görünümlü adama. Çocuklar merhaba diyerek yaklaştı büyük baba. Kalkıp Turgut'u tanıttılar. Mavi damarlı buruşuk elleriyle Turgut'un elini okşar gibi sıktı Rasim Efendi. Geçmiş olsun evladım dedi, söz ettilerdi sizden. Sevindim, sağlıklı görünüyorsunuz. Sıkılgan bir iki sözle yanıtladı Turgut. İçinden sevinmişti bu evde kendisinden söz edilmiş olmasına. Oturulunca bir sessizlik çökmüştü. Sözünüzü mü böldüm dedi Rasim Efendi. Sahir Hoca aldı yavaşça. Bölünecek gibi değil büyük baba dedi. Akıp gidiyor bilirsiniz. Ses çıkarmadı büyük baba. Bizi nasıl kurtardılar onu konuşuyorduk. Sahir'e bakıp ağırdan başını salladı Rasim Efendi. Kolay bitecek şey değil o dedi. Sözün altını çizen bir sessizlikten sonra Rasim Efendi gene aldı ağırdan. Ne derdimiz varsa pasaklı karıların süprüntüsü gibi el çabukluğuyla kilimin hasırın altına ittik. Hasırlar kilimler kalkınca ne olacak bakalım. Hasırları kilimleri kaldırtmayacaklar. Alaylı bir gülümsemeyle söyleyen Nedret'e baktı Sahir. Leş kokuları içinde pisliğe boğacaklar bizleri de. Doğrusun Nedret'ciğim, ben de bundan korkuyorum. Söze karışmayı bir türlü göze alamıyordu Turgut. Her çıkışı, her söylediği kötümserliğe dayanıyordu sanki Sahir Hoca'nın. Sağlığını yitirince umudunu da yitirmiş bu. Tersine belki de, umudunu yitirince sağlığını yitirmiş. Çekingen, sallantılı bir yanı hep vardı belki ya. Eskiden böyle değildi bu adam. Dayanamadı. Bizi pisliğe boğmayı hangi gün istemediler ki abi dedi. Treni kaçırdılar gibi. Gözlerini dikip bir süre baktı Sahir Hoca. İmserliğine imreniyor gibiydi bu genç adamın. Eskiden kızardı, şimdi kızmıyordu da. Kızıl Ordu Berlin'de diye başlayacak şimdi. Ben de mutlu olmuyor muyum düşündükçe? Onunla bitse? Rahmi Usta yeni başlıyor demiş diyordun. Toparlandı Turgut, gülümseyerek başını salladı. Evet, ben de öyle diyorum ya. Artık güçleri yetmeyecek diyorum. Bir süre dalgın baktı Sahir. Bizim gücümüzü dosdoğru hesaplamamız gerekir dedi. Güçsüz yanlarımızı da göz önünde tutmadan olmaz bu iş. Bir duralamadan sonra sürdürdü. Tarihin bize verdiği bir söz var. Güzel de biz onu dosdoğru kavrayacak düzeyde miyiz? Onu yaşama geçirecek becerimiz, gücümüz var mı? Asıl sorun bu şimdi Turgutcuğum. Silah sorunu değil bu. Evet, Kızıl Ordu Berlin'de, Nazilerinde, Wehrmacht'ı vardı. Leşi toprakta şimdi. Tarihe karşı yeniktiler çünkü. Kafaları yenikti. Marx ne diyor? Tarih öldüreceklerinin önce gözlerini kör eder. Bizim kafamızda tarihe karşı yenik yanlar yok mu acaba? İştenlikle söyle. Soru tedirgin ediyor seni değil mi? Güvenlisin. Güvenin nereden geliyor? Tamam, bilincinden. Tarih bizden yana. Ama biz tam tarihten yana olabiliyor muyuz? Sonunda böyle bir şey olsa Stalin görmez mi? Demiyor musun? Bu tarihe ters değil mi? Şaşaladı Turgut. Gözlerini üstüne dikmiş, sorduğu garip sorunun yanıtında dayatan bu adama ne demesi gerektiğini bulamıyordu. Yardım umar gibi döndüğü Nedret Hanım'ın kaygılı bakışını görünce iyice duraladı. Nasıl üstüne varsındı şimdi? Başını önüne eğmiş, kımıltısız duran Rasim Efendi ile tamamlanan suskunluk tablosunu Sahir bozdu gene. Bizim tarihe yenik yanımız da bu dedi. Neyi biliyor musun? Üstünde korkusuzca konuşamıyoruz çünkü. Biz buradan yıkılacağız diye korkuyorum. Hastalığıma da verme, yılgınlığıma da. Rahmi Usta bilir. Öteden beri kaygım bu benim. Şimdi daha çok korkuyorum. yanlışları içimize doğru gibi sindirmişsek acıya yazgılıyız demektir. Bu acıyı Ankara ölçüsünde yaşamak göze alınabilir. Moskova ölçüsünde olursa kolay dayanılamaz. İnsanlığın umudu orada. Orada da her şey Stalin. Kendini çok az bu kadar güç durumda duyumsamıştı Turgut. Sustuğu için kızıyor, kızdığı için susuyordu. Tarihin en büyük yengisini kazanmış Stalin'i suçlayacak neredeyse. Adama bak, neredeysesi var mı? Bir sürü edebiyat tekerlemesi altında suçluyor. Eşek değiliz ya, anlamayacağız. Bundan başka kimse bilmiyor çünkü Marksizmi. Geçen hafta Yüksek Sovyet Nişanı Utku madalyasını verdiler Mareşal Stalin'e. Söyleyeyim mi şuna? Girme böyle şeye. Baksana Nedret Hanım nasıl bakıyor. Gölge gibi bir kadın bu. Aklı, düşüncesi sahirinde. Üstüne titriyor adamın. Asıl körde bu galiba. Olup bitenin ayrımında bile değil. Bir şey desene kocan olacak herife. Neler saçmalıyor görüyorsun. Söyle de bir güzel terslesin, canına okusun senin gene. O sahiri senin gibi mi görüyor ki söylesin. Nesini sevdim bu kadının ben. Kendi sersemliğini de gör işte. Ben gerçekten Rabia'ymışım. Sahir abi diye bunu da büyüttüm gözümde. Stalin'e inanmayacağım da bu adama mı inanacağım? Vallahi bilmem dedi heyecanını gizleyemediği bir sesle. Ben Stalin'e inanıyorum. Acılı bir alayla gülümsedi Sahir. İnanmıyorum desen inanacak mıydım? Sorun da orada. İnanmamak daha güç çünkü. Hem de yasak. Durup yeniden gözlerini dikti Turgut'a. Ben de inanıyorum Stalin'e dedi. Beni korkutan da o. Boşuna konuştuğunu görür gibiydi Sahir Hoca. Dediklerini anlayıp kavrayacak düzeyde değildi bu oğlan. Gözlerinin kızgın alevini saklayamıyordu. Susuyorsa çekindiği için susuyordu belli ki. Kürt doktor Nurettin'e de kızmıştı, buna da kızıyordu. Yanılgısı daha da tehlikeliydi bunun. Bize de vuruyordu karanlığı. Yanımızda biriydi çünkü. Hayal meyal anımsıyordu. Kıskanmıştı değil mi bu oğlanı? Gene mi kıskanıyordu? Yorulmaz koşucuydu Nedret. Nasıl kıskanmasındı? Güvenlikteki karanlıkta, ilklerde hiçbir şeyi doğru dürüst anımsayamadığı hastane günlerinde, sanki hep ola gelen tek kişi Nedret'ti yanında. Onun getirdiği yemeği yemiş, çamaşırı değiştirmiş, iki satırlık pusulalarını yer gibi okumuştu. Hastanede bas bas bağırırken, karşısında gözyaşları içinde onu görünce susmuştu. Çişini bile Nedret yaptırmıştı bir kavanoza. Anımsamak istemiyordu bunları. Şimdilerde koynuna girip sevişiyordu onunla. Kendini iyice sağlıklı duyumsuyordu artık. Kıskandığını kimse bilmemeliydi. Nedret de bilmemeliydi. Ayıplardı, çok da üzülürdü. Tuğrul'la Özgür bile üzmüyorlar onu artık. Bu oğlan hiç de sağlıklı görünmüyor. Aklını yitirmenin değil, yanlışa sapmanın sağlıksızlığı var bunda. Kim iyileştirebilir? Bizden başka kimse yapamaz bunu. O da küser mi şimdi? Rahmi Usta'yla da kaç kez küsüştük. Ne yapalım? Aslında iyi olan bu. Canavarlara mı bırakalım? Canavar kim? Bu beni canavar görüyor belki de. Sağlığını yitiriyorsun. Sağlığım yerinde. Sessizlik uzayınca geldiğinden beri suskun, düşünceli duran Rasim Efendi doğruldu ağırdan. Çocuklar dedi, sizleri dinlerken hem çok genç hem de çok yaşlı buluyorum kendimi. İkisinde de mutlu oluyorum. Çok şeyi değiştirdi bu savaş. Daha da değişecek olmalı. Ama insanları değiştirmek zor. Sen de sahirciyim. Kendini her şeyden sorumlu tutma. Acısı etine değmeden kimse göremez doğruları. Bırak başkaları da yaşasın bunu. Dünya böyle. Eskisi de böyle kurulmuş olmalı. Yenisi de böyle kurulacak. Hangi güzel şey acısız olmuş ki dünyada? Yaşlı adamın doğulu bir boyun eğişle ağır ağır söylediği yatıştırıcı sözler biraz sarsıp durultmuş gibiydi Turgut'u. Daha gerçekçi değil miydi bu adamın dedikleri? Yaşanmışlık taşıyor. Kitaptan konuşmuyor Sahir Bey gibi. Duraladı gene de. Sahir'in söylediklerini karşı çıkacak kadar yakın buluyordu kendine. Bu yaşlı adam katlanmayı salık verdiği şeyleri doğal görüyor. Yuvarlak sözlerle bırak iş olacağına varsın diyordu. Sahir de tedirginleşmişti. Sözün nereye gittiğini göstermek ister gibi Turgut'a baktı önce. Döndü. Acı yazgıysa büyük baba dedi. Acıya karşı savaşmak da yazgı. Yoksa insanlığımızın anlamı kalmaz. Sorumluyuz. Bu sorumluluğu duymayanları uyarmakla da sorumluyuz. Siz de biliyorsunuz bunu. Paşayı niye artık eve sokmuyorsunuz? Bir aşağılık yaratığa karşı önlem almakla yükümlüsünüz. Yalnız evimizi mi düşüneceğiz? Ülke ne olacak, dünya ne olacak, insanlık ne olacak? Onlardan biz sorumlu değil miyiz? Bulanık yaşlı gözlerinin içinde ışıltılı bir gülücük belirdi Rasim Efendi'nin. Ağzına sağlık evladım, çok iyi örnek verdin dedi. Paşayı eve sokmuyorum ama çevredeki konakları kapı kapı gezip bu herifi evinize almayın demiyorum. Canları yanmadıkça dinlemez kimse beni çünkü. Deli derler. Kıstırdığına inandığı Sahir Hoca'ya bakarak sevimli bir kurnazlıkla gülüyordu Rasim Efendi. Nedret de gülüyordu. Sahir Hoca da tutamayıp gülmeye başladı. Olayı bilmediği için çekingen bir gülümsemeyle bakan Turgut'a dönüp paşanın kim olduğunu anlatıverdi Nedret. Sahir'in başına gelen belanın paşanın kovuculuğundan kaynaklandığına inanıyordu büyük baba. Sözü gene aldı Sahir. Namusuna güvendiğiniz bildik bir eve girip çıktığını görürseniz herifin onları uyarırsınız büyük baba dedi. Deli değillerse sizi sevinerek dinler onlar da. Tuzu kurulara ne deseniz boş. Rasim Efendi'nin dediği de Sahir'in yanıtı da Turgut'a göre tartışılan sorunu kaydırarak alanı değiştirmiş, ufalayıp küçülmüştü. Sahir Hoca'nın demin dediklerine öyle takılmıştı ki konuşulanları dinler görünüyor, duyuyor pek ayrımına varacak biçimde algılamıyordu nedendiğini. Temel sorun Stalin'e kuşkuyla bakmasıydı bu adamın. Özünde bir doğru yanı vardı diyelim bu kaygıların. Stalin yanılırsa herkes yanılırdı. Niye yanılsındı Stalin? Tarihin bu en büyük utkusundan sonra yer var mıydı artık böyle bir kuşkuya? Küçük burjuvaca aydın kaygılarıydı bunlar. Kulak verdi. Rasim Efendi bir şeyler söylüyordu Türkiye üzerine gene. 30'lardan sonra azdırıldı bu ulusçuluk. Almanya'da Hitler başladı Alman ulusu yaygarasına. Avrupa'da moda oldu. Bizimkiler çoktan hazırdı. Yeni tarih kitapları geldi okullara. Brekisefal, Dorikosefal. Irkçı kelle ayrımları öğretildi bir ara. Dünya Türk oldu. Çoğu diller Türkçeden çıkmıştı. Ne mutlu bana ki Türk'üm dedi Kemal Paşa Cumhuriyet Bayramı söylevinde. Türk'üm demezsen mutluluk falan yok yani. Halkı uyutmak için yaptılar biraz da. Ekonomik açıdan sıkıntılı yıllardı. Sıkıntısız yılda olmadı ya. Nişan tahtasında da zavallı Kürtler. Dersim olayları geldi sonunda. Paşa gibi bir mendeburu bile çileden çıkarmışlar. Düşünün olanları. Sizler o okullarda okuyup o toprakta büyüdünüz. Ben onun için seviyorum sizleri Sahirciğim. Biz dönen işlerin önünü sonunu bilerek sustuk. Susmayıp da ne halt edecektik? Yapılan kimi iyi şeyleri görüp avunuyorduk. Siz öğretilenleri yutmadınız. Dedim ya kendimi hem genç hem yaşlı görüyorum. Talih sayıyorum yanınızda olmayı. Kaygılarım da büyük oluyor. Yemeyecekleri herze yoktur bu heriflerin çünkü. Gördünüz de. Anlıyorum büyük baba dedi Sahir. Başımıza yeni bir şey gelsin istemiyorsunuz. Biz de istemeyiz, niye isteyelim? Dediğiniz gibi biraz yattık gördük acıyı. Ama ne yapalım? Sen yanmasan ben yanmasam o yanmasa. Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Nazım'ın dizelerini bastırarak yüksek sesle söylemişti Sahir Hoca. Sinsi bir gülücük vardı gözlerinde. Nedret gülüyordu. Rasim Efendi de gülümsedi. Söz doğru da dedi. Biraz da şiire benzeseydi. Sahir'le Nedret kahkahayla gülüyorlardı. Rasim Efendi'nin damarına basmak ister gibi. Nazım bu büyük baba dedi Nedret. Dünyanın en büyük ozanı. Başını salladı Rasim Efendi. Dünyanın sonu geldi demek kızım. Gülüşmeler yeniden başladı. Sahir Hoca döndü Turgut'a. Bizim büyük babamız böyle işte dedi. Hem devrimcidir hem Nazım'ı sevmez. Büyük baba bir şey diyecekti ki sözler ağzından dökülüverdi Turgut'un. Hem devrimci olup hem de Stalin'den kuşku duymak gibi bir şey. Yarı takılma biçiminde söylemek istediği sözler serteli vermişti ortaya düşünce. İyimser hava dağılmaya yüz tuttu birden. Sinirli, tedirgin kımıldadı Nedret. Gözlerini kaygıyla Sahir'e döndürmüş, araya girmek için bir şeyler aranıyor gibiydi. Sahir donuk donuk baktı Turgut'a. Seni anladığımı sanıyorum Turgut'cuğum dedi, bakışıyla çelişen sıcak bir sesle. Sen de beni anlamaya çalışsan bir şey yitirmezsin. Devrimciliğe asıl ters olan, gözlerini Stalin'e dikip başka şey görmemektir. Churchill köpeği geçen aylar ne dedi radyoda biliyor musun? Ses çıkarmadan bakıyordu Turgut. Yasa, adalet egemen olmadıkça, totaliterlikler, polis rejimleri Alman saldırganlıklarının yerini aldıkça, Hitlercileri cezalandırmak pek yeğenik bir anlam taşıyacaktır. Bu ne demektir biliyor musun? Rezil emperyalist dünya bizi bu biçimde suçlayacak demektir. Yığınları kandırma, ürkü yaratarak bize düşman kamuoyu yaratma oyunlarına karşı duracak gücü, özgürce düşünüp eleştiriler yaparak kendimizi sağlıklı biçimde yenileme yoluyla kazanırız biz. Puta taparak değil, yoksa yıkarlar bizi. Suskun kaldı Turgut, ağzını açmak bile gelmemişti içinden. Yenik saymıyordu kendini. Kavgaya tutuşmayı gerekli görmemişti bu hastalıktan yeni kalkmış adamla. Gerginliği yaşamayan tek kişi Rasim Efendi söylenenlerin dışındaymış gibiydi. Dinlemiyordu belki de. Sahir'in durmasıyla ağırdan girdi söze. ''Siz benim sevdiğim şiirleri beğenmiyorsunuz, ben size karışıyor muyum?'' dedi. ''O daha orada demek.'' Havanın ılınmasına katkıda bulunma sırasını yakalamanın sevinciyle gülümseyerek aldı Nedret. ''Haksızlık ediyorsunuz büyük babacığım.'' dedi. ''Biz sizin sevdiğiniz şiirleri beğenmez olur muyuz?'' Özgür'ün koşarak gelip Tahsin Ağlar'ın pazardan döndüğünü söylemesiyle konuşma kesilmişti. Nedret izin isteyip kalktı, yemeği hazırlamaya gitti. Ağırdan bir karanlık çökmüş gibiydi Turgut'un içine. Sonraki saatlerde de ne yaptıysa dağıtamadı bunu. Ön bahçeye geçildi. Büyük babanın isteği biraz da üstlenemesiyle ıhlamur ağacının dibindeki masada tavla oynamaya başladılar Sahir'le Rasim Efendi. Ona önerdiler önce, iyi bilmediğini söyledi. Biliyordu oysa. Tam o sıra pimpon oynamaya çağıran çocuklara gitmeyi yeğlemişti. Yemeğe oturulunca da konuşulanları dinlemiş, söze az karışmıştı. Sahir için Kadıköy'de tasarladıkları kitapçıdan söz açtı. Düşünce, öneri büyük babadan geliyordu. Turgut'un işinden söz edildi, iyiydi. Bir yakınması yoktu şimdilik. Kopan telleri onarmak için Nedret'in incelikli çabaları, Sahir Hoca'nın yakınlaşmaya yönelik bir iki takılması, büyük babanın edebiyatçı olduğunu bildiği için dönüp kendisine okuduğu Naili'den, Nedim'den dizeler, üstüne düşmüş gölgeyi kaldırmaya yetmemişti. Yüreğindeki ısı kolay yükseleceğe benzemiyordu. Yemekten biraz sonra da verilmiş sözü olduğunu söyleyip izin isteyerek ayrıldı. Nedret'le Sahir bahçe kapısına kadar getirip yakınlık gösterisiyle yolcu ettiler Turgut'u. Medya Hanım'la Serpil'i de getirsindi, gene bekliyorlardı. Olurdu, çok beklerlerdi. Konaktan ayrılıp durağa doğru yürürken hem bir doyum hem de bir sızı vardı içinde. Nice iyiliklerini gördüğü bu insanlardan böyle ayrılmak mutluluk değildi. Kişisel borçluluk duygusuyla karşı devrimci bir tutumu görmezden gelmekte bir komüniste yakışacak davranış değildi. Tüm çektiklerine diretme gücü veren inancını karalıyordu adam. Daha gözaltı acılarından geçmediği günlerdeki yumuşaklıkta da olamazdı. Kafayı üşütüp kalpağı hastaneye atanlardan değildi o. Kavganın katı, acımasız yüzünü kimseyi bağışlatmayacak biçimde tattırmışlardı ona. Omuzlarına binen sorumluluğa Halil'in ölümünü de bindirmişti. Dağ taşıyor gibiydi sırtında. İyi ki tartışmaya girmemişti Sahir Hoca'yla. Böyle birine karşı savunmaya kalkışmak bile nice çar işkencelerinden gözünü kırpmadan geçtiğini herkesin bildiği Stalin'e saygısızlıktı. Kendisine de saygısını yitirirdi. Tramvaydan atlayıp ziller çalarken yetiştiği kalabalık vapurda güçlükle bulduğu yere sıkıştı. Turgut merhaba, şaşalayarak döndü. Hemen arkasındaki sırada gülümseyerek bakan, güneş yanığı yüzlü bir genç süvari teğmeniydi. Tanıdı birden. Yıllardır görmediği Fuat'tı. Yedek subaydı demek. Merhaba dedi o da. Fuat kalkınca o da kalktı. El sıkıştıktan sonra sözleşmiş gibi konuşmadan arkaya doğru yürüyerek kıçtaki genellikle boş dümen ütüne geçtiler. Trakya'da askermiş Fuat. Ay sonu tezkere alıyormuş. Epey sıkıntılı olmuş askerlik. Sümeyra diye bir sevgilisi vardı, felsefe öğrencisi. Evlenmişler onunla. Mersin'de öğretmenmiş Sümeyra şimdi. Aynı ya da yakınında bir okula edebiyat öğretmeni atanmak için uğraşıyormuş o da. Turgut anlatsınmış o ne yapıyormuş. Bir gazetede çalıştığını duymuş. Fakülteyi bitirmemiş mi daha? Tezini bile tamamlamadığını söyledi önce Turgut. Şimdi bir avukatın yanında çalıştığını söyledi. İki kez polise alındığını, ilk alınışında onun şiirlerinin polisin eline geçtiğini, onun adını vermemek için üstlenerek benim şiirlerim dediğini, ikinci alınışında başına gelenleri söylese mi, söylemese miydi? Bunları duyarsa korkudan ne duruma gireceğini görmenin şeytanca keyfine karşı bir acıma duygusu içinde tutuyordu kendini. Tadını tuzunu kaçırma oğlanın şimdi. Korkuya kapıldı mı o da sende tat tuz bırakmayacak. Ne oldu senin Necla'yla, evlenmiyor musunuz? Güldü Turgut, benim Necla, Jülde ile evlendi diyeyim mi şuna? Gördüğüm yok dedi. Ne fakülte bitti, ne askerlik yaptık. Evlenmek nemize bizim oğlum. Boş ver bunlara. Şiir nasıl gidiyor? Yeni şeyler var mı? O da bunu bekliyordu belli ki. Ağırdan kabarmayla dikelip yukarıdan baktı bir. Önemli giz verir gibi. Var bir şeyler dedi. Oku demesini beklemediği besbelliydi. Demedi. Köyden, köylüden, Anadolu'nun dağından, belinden, harmanından, eşkıyasından başlayacak şimdi. Yaptığı sümüklü kimsesizlik edebiyatıyla duygulanacağız, yüreğimiz yanacak. Atatürk için yazdım birkaç şiir, yakında Ülkü'de çıkacak bakalım. Turgut'un sessizliğine karşı sinirli bir kıpırdanmayla beklenti içindeydi. Okumaya can atıyorsun değil mi? Ülkü dergisinin basacağı o Atatürk şiirinde okutmayacağım sana ulan. Nazım'ı Mustafa Kemal'i varken senin şiirini dinleyemem. Senin anladığın Atatürk'ün şiiri Halk Partisi'nin dergisine yakışır. Savaş bitti, ne diyorsun, ne olacak, şimdi ne yapacağız? Beklemediği soruyla duraladı Fuat. Ne mi olacaktı? Pek düşünmemişti belli ki. Ne bileyim dedi, sen ne diyorsun? Bunlar da kapışırlar mı aralarında? Daha Japonya var. Adamın taktığı tek şey dış dünya. Türkiye'de olanların, olacakların hiç yeri yok kafasında herifin. Atatürk'ü var ya kafasında. Ne olsun başka? Senin derdin tezkereyi alıp Mersin'e atanmanın yollarına bakmak değil mi Fuatcığım? Seninkiler de Kars'ı Ardahan'ı istiyormuş. Kötü oldu birden Turgut. Niye bozuluyorsun? Türkiye'nin içiyle ilgileniyor işte adam. Hadi anlat. Antlaşmayı yenileyelim dediler. Bunlar da olur konuşalım dedi geçen ay. Bildiğim bu. Kars Ardahan yakıştırma. Dik dik baktı Fuat. Bir şey söylemedi. Yanıt onu doyurmamıştı belli ki. Vapur iskeleye yanaşıyordu. Yandan çıkışa doğru yürümeye başladılar. Hiçbir şey demek gelmiyordu içinden Turgut'un. Sessizce indiler vapurdan. Fuat Beşiktaş'a gidiyordu. İstanbul'a gelince ararım diye ayrılırken vakıf anda çalıştığı avukatın adını aldı Turgut'tan. Köprüde Eminönü'ne doğru yürürken güçlü ama yalnız duyumsuyordu kendini. Yadırgıyordu yalnızlığını. Devrimci yalnız olur muydu? Şöyle oturup yürek yüreğe konuşacağı hiç kimsesi yoktu hemen yakınında. Necla bile bir şeydi bir günler. Bırak şu pislik karıyı. Toplumun devrimci gücüne ne denli güven duyarsan duy. Yanında yörende kimse yoksa denizden çıkarılıp akvaryuma konmuş tek başına yüzen kırmızı süs balığına dönüyorsun. Yanında başka bir balık arıyordur o bile. Canavarların varlığını unutamayacağına göre yalnızlığın hüznü çöküyor insanın içine. Sahir Hoca ile arasında oluşuveren soğuk boşluğu anımsadı gene. Bizim Stalin'e güvenimizi Fuat'ın Atatürk'e bağlılığı gibi mi görüyor adam ne? Öyle görüyor.